Ayrım 3.
Dudaklarında gülücük oluşan Hasan dayı, "Sevgili çocuklar, ben size görgüsüzlüğümü, insanlık dışı yaptığım kötü, çirkin davranışlarımı bana ya da bir başkasına siz de yapınız diye anlatmadım. Bunlar yıllar önce oldu, geçti. Şimdi acısını kat kat çekiyorum. Yaptıklarımdan o denli pişmanlık duyuyorum ki. Bir dinamit patlamasında kendim de ayaksız kaldım. Sakatlığın ne demek olduğunu sonradan öğrendim. İnsan olmak için birçok insancıl duygular elde etmek gerekmiş. Bunları öğrenmek için ille de sakat olmak gerekmez. İşte yaşamımın öyküsünü anlattım. Size ders olsun," dedi. Az sonra arabaya bindiğim zaman neden şimdiye dek bu Hasan dayıya günaydın demedim diye üzülüyordum. Düşündüm, üzüldüm, yol boyunca içimi sızlatan bir acı duydum. İyilik ve ödülü. Okulun en çalışkan öğrencilerinden biri olan Hüseyin, yeğin iyi yürekliydi. Arkadaşlarına tatlı bir dille seslenir, hiçbirini incitmek istemezdi. Fazla kalem ya da silgisini gereksinimi bulunan arkadaşlarına vermekten mutluluk duyardı. Arkadaşları ona, "Hüseyin, sen iyi yürekli bir çocuksun, içimizde bir melek gibisin," derlerdi. O bu iyilikleri gülerek karşılar, "Size öyle geliyor," der, her şeyin iyi yolda çözümlenmesini isterdi. Anne ve babası bu alışkısından pek mutluydu. Kardeşlerini bir kez olsun incitmemişti. Gereksiz yere para tüketmezdi. Üstelik harçlığının bir kısmını pazardan pazara gelen bir iki yoksula dağıtırdı. Çok üzülürdü onların önünden geçerken. Gözlerinin önünde o birkaç kuruş bulunan mendil ve kutucuklarla kulaklarında sürekli isteyen, yalvaran bir zavallı ses onu çok üzerdi. Bunların ömürleri hep böyle mi geçecek diye düşünürdü. Bu hafta bir de küçük çocuk çıkmıştı ortaya. Gözleri görmüyordu onun da. Yanında uzunca bir değnek, önünde kirli bir mendil bulunuyordu. Üstü başı dağınık bir durumda ara vermeden, "Allah kimseyi gözsüz bırakmasın," diyordu. Çocuğun bu durumu Hüseyin'e daha çok dokunmuştu. Bir ara gözlerini yumarak yürümeye çalıştı. Sonra vazgeçerek okulun yolunu tuttu. Günlerden bir gün öğretmenleri dernekler ve yardımlaşmalar konusunda ders anlatıyordu. "Çocuklar, yurdumuzda Kızılay, Çocuk Esirgeme, Yardımsevenler, Türk Hava Kurumu, Verem Savaş Dernekleri olduğu gibi sakat insanlar için kurulmuş görmezler ve dilsizlere bakan yardım dernekleri de vardır. Bu derneklere bütçemiz oranında hepimizin yardım, ilgi göstermesi birinci derecede bir insanlık ödevidir. Bazen sokaklarda dilenen sağlam insanlar görürüz. Bunlara yardım etmek onları dilenciliğe iter, tembelliğe alıştırır. Bu gibi başkasına sırtından geçinen insanları ayırt etmek gerekir. Üstelik sakat olan kardeşlerimizi yaşlarına göre okul ya da derneklerinde yetiştirmek çok yararlıdır. Böylece onlar da hem kendilerine hem çevrelerine yararlı bir insan olabilirler." Öğretmenini can kulağıyla dinleyen Hüseyin parmağını kaldırarak, "Efendim, duymayan, görmeyen insanlar okuyabilirler mi? Nasıl, ne biçimde ödev yapabilirler?" Çocukların bu yakın ilgisinden mutluluk duyan öğretmen, "Çok güzel bir konuya değindin yavrum," dedi. Sonra sürdürdü konuyu. "Evet çocuklar, duymayanlar için İstanbul, İzmir, Ankara, Adana'da Dilsizler Okulu bulunmaktadır. Bu kardeşlerimizin gözleri gördüğü için sizin öğrendiğiniz yazıyı onlar da elde ederler. Zamanla bazı sözcükleri de söyledikleri olur. Bu arada kendilerine telsizlik, marangozluk gibi sanatlarda öğretilmiş olur. Bu yoldan yaşamlarını istedikleri gibi kazanabilirler. Görmeyenlere gelince, bu kardeşlerimiz içinde Ankara, Gaziantep, İzmir, İstanbul'da körler okulu vardır. Kabarık noktalardan oluşan Braille alfabesiyle okuyup yazma öğrenirler. Bunları parmaklarının ucundaki dokunma duygusuyla okurlar. Derslerinin de öteki okullardan bir değişikliği bulunmamaktadır. Bu okulda gerçek eğilimi yapan duymayla dokunma duyusudur. Lise sınavını vererek birkaç fakültelere gidebildikleri gibi müzisyen, öğretmen de olabilirler. Bu arada kendilerine süpürge, file, paspas, kese kağıdı, zarf yapma, kumaşçılık, hasır işleri, tahta fırçası, voleybol ağ örmesi gibi sanatlar öğretilmektedir. Böylece onlar da öğrenimle karanlık ufuklarını aydınlatıp çalışarak yaşamlarını kazanabiliyorlar. Okul zilinin uzun uzun çalması dersi sona erdirmişti. Öğretmen, "Bu konuya yeniden değineceğim," diyerek ayrıldı. Çocukların tümü sınıfı boşaltmalarına karşın Hüseyin çantasında bir şey arıyormuş gibi durup sessizce düşünüyordu. Birkaç hafta önce onu tanımış, herkesin de kutusuna para atmıştı. Öğretmenin anlattığına göre bu çocuk okuyabilirdi. Hemen karar verdi. Bunu öğretmenine, babasına anlatacak, bu kardeşin okula gönderilmesini isteyecekti. Sevindi. Kendi kendine bir iş yapmışçasına kıvanç duydu. Haftayı iple çeken Hüseyin, öğle tatilinde görmeyen çocuğun yanına koştu. Kutusuna para koyduktan sonra ona sordu. "Senin adın ne?" Görmez çocuk ürkek bir halde "Mehmet" diye yanıtladı. Hüseyin, "Annen baban var mı senin?" deyince Mehmet ona, "Yok benim kimsem," dedi. "Kim bakıyor sana?" "Köyde Hasan emmi bakıyor. Her hafta beni buraya getiriyor. Bu paralarla bana ayakkabı ve giysi alacak." İçi sızlayan Hüseyin, "Köyünüzde okul var mı? Sen de okumak ister misin?" diye sordu. Titrek, üzgün bir sesle Mehmet, "Hasan emmimin çocukları gidiyor ama beni almıyorlar. Ben de okusam ne iyi olurdu." Hüseyin tatlı bir sesle, "Seni inşallah görmezler okuluna göndereceğiz. Soran olursa okuyacağım dersin, olmaz mı?" Böylece Mehmet'in köyünü, nerede kaldığını öğrenen Hüseyin öğretmenine bu konuyu anlattı. Öğrencinin bu insancıl ilgisinden çok mutlu olan öğretmen onun yanaklarından okşayarak, "Çok sağ ol yavrum. Bu yararlı işle özellikle kendim ilgileneceğim." İlköğretim Müdürlüğü yoluyla kaymakamlığa başvurup o köyün muhtarlığından çocuğun nüfusunu aldırtıp Ankara Köyler Okulu'na bir dilekçe göndereceğim. Aradan çok geçmemişti ki Ankara Köyler Okulu'nun Mehmet'i çağırdığı haberi bütün okula yayıldı. Arkadaşlarının hepsi Hüseyin'i kutluyorlar. "Belki bir gün karşımıza bir avukat, bir müzisyen olarak çıkabilir," diyorlardı. O günlerde Mehmet Bolsepe'nin yolculuğu için bir miktarda yardım toplanmıştı. Hüseyin'i arkadaşları için ilkokulun son yılı bu gibi tatlı anılarla dolup boşalmış bir kuş gibi uçup gitmişti. Aradan gelip geçen uzun yıllar her şeyi değiştirmişti. Küçükler büyümüş, büyükler yaşlanmış ya da yaşamdan sonsuzluğa göç etmişlerdi. Bu arada babasını yitiren Hüseyin annesiyle oturuyordu. İlin yüksek inşaat mühendisliğini yapmaktaydı. Bir akşam eve döndüğünde annesi, "Bir çağrılık var oğlum," dedi. "Evet anne, yarın akşam gideceğiz. Yardımsevenler Derneği'nin düzenlediği bu konsere gitmesi gerekiyordu." Annesiyle birlikte yerlerine oturdular. Önce yabancı, sonra yerli eskileri dinlemeye başladılar. Konserin yarısında sunucunun kolunda bir genç mikrofona getirildi. Sunucu, "Sayın dinleyenlerimiz, konservatuar mezunlarından Mehmet Bolsepe sizlere kendi ezgilerinden sunacaktır." Tatlı, içli ezgileri dinlerken mühendis Bolsepe ismini düşünüyordu. Kemanın içli ezgileri onu uzun yıllar öncesine götürmüştü. Evet, bu olmalıydı. Büyümüş, gelişmiş, koca bir delikanlı olmuştu. Üstelik sanatçıydı. Perde kapandığında coşku dolu bir evecenlikle sahnenin bekleme salonuna gitti. Mehmet'in elinden tutarak, "Anımsa beni bakalım Mehmet," dedi. "13 yıl öncesine dön." Mehmet içtenlikle, "C kasabası, benim görmezler okuluna gittiğim yıl," dedi. Mühendis, "Bu iyiliği kim yaptı, anımsıyor musun?" deyince o, "Hüseyin isminde bir öğrenci," diye yanıtladı. Gözleri dolu dolu olan mühendis kendini tutamamıştı. "Ey sevgili kardeşim, o Hüseyin işte benim." Mehmet şaşırmış bir durumdaydı. Her ikisi de tanımsız bir sevinç içinde kucaklaşıp öpüştüler. Annesinin yanına dönen mühendisin coşkusu yatışmamıştı. Bu karşılamayı ilgiyle izleyen sunucu Mehmet'e, "Konseri seninle bitireceğim. Sayın mühendis beye böylelikle gönül borcunu ödemiş olursun," diyerek onu yeniden sahneye getirdi. Olayı anlayan dinleyiciler her iki genci uzun uzun alkışladılar. Konuta dönerlerken Hüseyin annesine, "Bu gece yaşamımın en mutlu anlarından birini yaşadım. küçük iyiliğin büyük ödülünü gördüm, diyordu. Güldürmeceler. Benimkiler çıkmıyor. Liseyi başarıyla bitiren Sevda, yaz dinlencesini geçirmeye dedesinin yanına gitmişti. Yemekten sonra dedesi ona, "Dişlerini yıkadın mı?" diye sordu. Sevda gülerek yanıtladı. "Yıkadım dedeciğim ama benimkiler çıkmıyor," dedi. Hep birlikte yeniden gülüştüler. Yıllar önce henüz 4 yaşında bulunan Sevda, dedesi, anneannesi, yaşlı bir komşularıyla kır gezisine gitmişlerdi. Yemekten sonra her birinin takma dişlerini çıkararak yıkadıklarını gören küçük kız hemen kendi dişlerine sarılarak "Benimkiler çıkmıyor," diyerek ağlamış, onları güldürmüştü. Kedinin cezası. Şevket küçük kedisi Sarman'ı pek çok severdi. Bir gün oynarlarken Sarman nasılsa onun elini yırttı, kanattı. Çok kötü kızan Şevket kedisini küçük bir bavulun içine kilitledi. Akşam eve dönen babasına, "Baba, bir çocuk ötekinin elini yırtıp kanatsa ona kaç gün ceza verirsiniz?" Babası gülerek, "En aşağı bir gün, hem de yemek vermeden," dedi. Bu sırada Sarman acı acı miyavlamıştı. Olayı anlayan yargıç oğluna sordu. "Kediyi nereye kapattın?" Şevket ellerini göstererek, "Yemeğini yemişti ama sabaha değin kalması gerekiyor." Babası, "Olmaz, yazıktır," deyince Şevket önemli, "Siz yasalarda yazılı olan özdeş biçimde uygulanır diyordunuz ya," dedi. Çocuk bahçesi. Hacı Hüseyin Ağa ilçenin en zengin yaşlılarından biriydi. Küçük kentin ırmak kıyısındaki yeşilliğine gezmeye gitmişti. Yorulduğu için bir taşın üzerine oturmuş dinleniyordu. Çocukların top oynayışlarını dalgın dalgın gözlüyordu. Onun yanına giden topu dinçer koşarak tutmaya çalışıyordu. Bu oyunu çok seven bir çocuktu. Topu yakalayarak Hüseyin Ağa'nın yanına dek geldi. "Ne düşünüyorsun böyle bey amca, derin derin," dedi. Yaşlı adam, "Hiç," diye yanıt verdi ise de dayanamayıp, "Neden sordun oğlum, bir isteğin mi var?" dedi. Çocuk pek canlı ve içtenlikle, "Ben de yaptıracağınız çocuk bahçesinin düzeneğini düşünüyorsunuz sandım. Voleybol sahasını unutmayın diyecektim," dedi. Topunu teperek uzaklaşan dinçere Hacı Hüseyin Ağa kızmıştı. Oradan ayrılırken gülümsemeye başladı. Çocuğa hak vermişti. Ne yapsın ki, kötü alışkısı ona parasını iyi işlere kullandırmıyordu. Sonunda bir gün Hacı Hüseyin Ağa da ölmüştü. Ölümünden sonra parasının bir bölümünün çocuk bahçesi yapılmak üzere kullanılmasını istemişti. Çık Deyonya. Şirin bir köydeyiz şimdi. Köyün bir yanı düzlük, diğer yanı yamaç tarlalarla çevrilmiştir. Osman Ağa ailesinin insanları sabahtan beri görünmeyen öküzlerini aramakla oyalanıyorlardı. Düzlük tarlalarda aranan Hasan, karşıki yamaç tarladaki Mehmet'e sesleniyor. "Lan Mehmet, öküzler orada mı?" Arada 200 metre uzaklık olmasına karşın sesi Mehmet duyuyor, yok der gibi dudaklar arasından "cık" diye ses çıkıyordu. Yanıt alamayan Hasan daha yüksek bir sesle, "Lan Mehmet, öküzleri buldun mu?" Mehmet aldırışsızca yine "cık" diyor. Bu kez de yanıt alamayan Hasan daha sert bir sesle, "Lan Mehmet, duymuyor musun? Sana sesleniyorum. Öküzler orada mı?" Bu sefer Mehmet iyice kızıyor, yüksek sesle Hasan'a bağırıyor. "Cık deyon ya, cık deyon." Hocanın öfkesi. Hoca bir gün oğlunu ırmakta yıkanırken gördü. Oğlu yüzme bilmiyordu. Çok sinirlendi. Sert bir sesle, "Seni yaramaz kerata seni. Kimden izin aldın da buralara geldin bakalım? Hemen çık giyin," diye çıkıştı. Çocuk bu kez yakalanmaktan çok korkmuştu. Bir türlü çıkamıyordu. Babasının çok döveceğinden korkuyordu. Hoca daha güçlü seslendi. "Hey, sana söylüyorum. Sonun kötü olacak. Biliyorsun ben geçen gün koca yorganı yaktım. Ne için?" Çocuk yine yanıt vermeyince, "Tek bir püre için değil mi aserse?" Bu ara ırmağa doğru yürüdü. Kendisi de yüzme bilmediğinden geriye çekildi. İçinden "Burada daha çok gülünç olmaktansa kuru bir korkutma savurayım da gideyim," dedi. Çocuğa dönerek, Eğer 5 dakika sonra peşimden gelmezsen seni şu sopayla döve döve pestilini çıkarıp güneşte kurutacağım. Artık öldün bil kendini diyerek konutun yolunu tuttu. Çocuk bu sözü aldırmadı. Biraz daha yıkanayım, nasıl olsa dayak yiyeceğim diye düşündü. Daha tasasız yıkanmaya başladı. 1 saat sonra hocanın kapısını çalan bekçi, "Oğlunuz boğuldu, başınız sağ olsun," diye haber verdi. Bu gerçek haberi bir şaka zanneden hoca, "O ırmakta boğulmasaydı ben onu yatakta boğacaktım," diye yanıtladı. Bilmeceler. 1. Temmuz ayında İstanbul'un Haydarpaşa garından kalkan bir tren, yolcularını yol üzerindeki kentlerde 5'er gün dinlendirmek koşuluyla 1 ayda Erzurum'a götürüyor. 6 ay Erzurum'da kalan tren yolcularını yine 5 kentte 5'er gün kalmak koşuluyla 1 ayda İstanbul'a getirebilir mi? 2. Yerden yüksekliği 20 metre olan bir kuleye bir salyangoz günde 2 metre çıkmak ve 1 metre inme koşuluyla çıkmaya çalışıyor. Acaba bu kulenin tepesine kaç günde çıkabilir? 3. Bahçeden kazların sesini duyan Erol, pencerenin önünde duran arkadaşına soruyor. Bizim kazlar mı? Kaç tanedir? Arkadaşı yanıtlıyor. Kazlar sıralanmış gidiyorlar. Sonuncunun önünde 2, baştakinin arkasında 2 tane var. Arkadaşı başını sallayarak evet diyor. Acaba kazlar kaç tanedir? 4. 18 yolcusu ile uzun bir deniz gezisine çıkan bir Müslüman kaptan batma korkusuyla karşılaşır. Bütün gereksiz eşyayı denize atmasına karşın bunu önleyemez. 9'u Müslüman, 9'u Hristiyan olan yolcularına şöyle der. İçinizden 9 kimseyi denize atarsak bu korkudan ancak kurtulabiliriz. Yoksa hepimiz öleceğiz. Size şöyle bir önerim var. Ben sizleri bir sıraya koyduktan sonra bir yerden başlayıp sırayla 9'a dek sayacağım. Kaldığım yerden özdeş yöne doğru yeniden 9'a dek sayacağım. Her 9 dediğim kişi denize atılacaktır der. Bunu yolcular onaylarlar. Kaptan 18 yolcusunu öyle bir sıraya koyar ki her 9 dediğinde bir Hristiyan denize atılır. Böylelikle hem gemisini hem din kardeşlerini kurtarmış olur. Kağıt üzerinde ya da fasulye nohut taneleriyle kaptanın yaptığını yapabilir misiniz? 5. Batan bir geminin yolcularından 2 arkadaş yüzerek bir adaya çıkarlar. Bu uzun bir dikdörtgen şeklinde çevresi uçurumlarla çevrili orman kaplı bir adadır. 2 arkadaş tuttukları balıkları ateş yakarak pişirir yerler. Bulundukları köşeden adayı gezmeye giderler. Az sonra bıraktıkları ateşten kendilerine doğru esen bir yelle birlikte yangın çıkar. Dar ve uzun olan adanın yanlarında barınacak bir yer olmadığına göre yanacakları gerçektir. Bir tanesi bir düşün ileri sürüyor, hemen onu uyguluyorlar. Böylece yanmaktan kurtuluyorlar. Ne yaptılar? Nasıl kurtuldular?